Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 36. ayrım. 22. bölüm. Bunu nasıl yapacağımız problemliydi. O veriyi kopyalayabilir ve diğer bilgileri aldığı gibi Feeney'e gönderebilirdi. Diğer gün eline geçerdi. Bu da yetki elde etmek, araştırmak ve el koymak, yüksek mertebedeki memurları görüşmeye sürüklemek için yeterli olacaktı. Bu yol hiç tatminkar değildi. Direkt tıp merkezine kendi başına giderek laboratuvara girebilir, örnekleri veriyi kaydedip içlerini dökene kadar personeli ezebilirdi. Bu bir çözüm değildi ama çok tatmin edici olabilirdi. Avuç içine kopyaladığı disketi çıkardı. Feeney bunu eline geçirdiği zaman 48 saat içinde kapatacak. En az iki kıtada sorumlu olan herkesi bir araya getirmek uzun sürebilir ama duracak. Bu gece bitireceğiz bu işi. Ellerini Eve'in omuzlarına götürüp yorgunluğu ve gerginliği almak için masaj yaptı. Biliyorum, işin sonunda orada olmamak zor. Sen cevaplara ulaşamasaydın birkaç gün içinde bir sonuç alınamazdı diye düşünerek kendini rahatlatabilirsin. Sen mükemmel bir polissin Eve. Öyleydim. Öylesin. Test sonuçları ve Mira'nın değerlendirmesi seni ait olduğun yere geri götürecek. Çizginin diğer tarafına. Rourke eğilerek Eve'i öptü. Seni özleyeceğim. Bu Eve'in gülümsemesini sağladı. Ben hangi çizgi üzerinde olursam olayım, sen orayı hareketlendirmeyi başardın. Hadi, bu bilgiye de ulaşalım. Daha sonra normal vatandaşlar gibi bir iki gün içinde ekrandaki temizliği izleyeceğiz. Bu sefer montunu giy. Merdivenleri inerlerken Eve Rourke'a, "Montum çok iğrenç," diyerek bir hatırlatmada bulundu. Başka montun da var. Rourke dolabın kapısını açtı, etekleri uzun, bronz bir kaşmir çıkardı. "Hava ceket giyecek kadar sıcak değil," dedi. Rourke'a bakarak kolunu işaret ediyordu. "Ne yani? Bunları odanın bir yerlerinde üreten adamların mı var?" "Bir bakıma." "Eldivenler cebinde," diye hatırlattı ve kendi montunu giydi. Eve itiraf etmek zorundaydı ki bu soğuk havada böylesine sıcak ve yumuşak bir şeye sarılmak hoştu. Bu bilgiyi de öğrendiğimiz zaman hemen eve gelelim. Çırılçıplak soyunalım ve birbirimizin her yerine sürtünelim. Bir plan kokusu alıyorum. Yarın işe geri dönüyorsun ve etrafta dolaşıp durmayı bırakıyorsun. Etrafta dolaşıp durduğuma inanmıyorum. Senin Nora'n için Nick rolünü oynadığıma inanıyorum ve bu çok güzel. Nick kim? Charles, sevgilim. 20. yüzyılın ilk zamanlarının klasik sinemasının eğlendirici değerleri içinde seni eğitmekle zaman geçireceğiz. Böyle şeyler için nereden zaman buluyorsun anlamıyorum. Normal bir insan gibi uyumadığın için olabilir. Sen milyarları düzenlemekle ve küçük dünyaları satın almakla ki bu da bana benim hesabıma para yatırdığını hatırlatıyor. İşte böyle aptal bir fikri tartışmanın tam sırası. O parayı geri almanı istiyorum. 5 milyon ve fazlası veya Kanal Caddesi kliniğine başladığın yarım milyon eksiği mi? Beni aptal yerine koyma dostum. Seninle sorumlulukların için değil, vücudun için evlendim. İyi, sevgilim, bu çok dokunaklı. Başından beri bunun kahve tiryakiliğinle bağlantılı olduğunu sanmıştım. İyi, aşkın onu en olmaz zamanlarda yenebileceğini fark etti. Bu sözlerin beni incitemez. Yarın bunu kapatmak ve değiştirmek için elinden ne geliyorsa yap ve bir sonrakinde sen... Louis! Ah! Tanrım Drake'e sür! Hemen oraya sür! Kahretsin nasıl da gözümden kaçtı! Rourke gaza bastı, köşede frene bastı. Onun peşinden gideceklerini mi düşünüyorsun? Jenny yakaladılar. Louis'in konuşmasına izin veremezler. Gizliliği ve trafik sıkışıklığını umursamayarak araba bağlantısını kullandı ve Feeney'e bağlandı. Eve Feeney'e Drake'e gitmesini söyledi. Louis'e ulaş, ben yoldayım Feeney. Onu bulmaya çalışacaklar. Bunu yapmamalarına imkan yok, bilgiler onda. Yola çıkacağız, Louis koruma altında Dallas. Koruma altında olup olmaması fark etmez. Polis bir doktoru sorgulamaz. Ulaş ona Feeney, o odaya kimsenin girmesine izin verilmemesini söyle. Anladım, 15 dakikamız var. Rourke şehirde uçarak giderken, biz iki dakika içerisinde oradayız diyerek söz verdi. Beverly, şu anki dernek başkanı, ameliyat bölümü başkanı, organ uzmanı kurul üyesi, dünya üzerinde birçok üst seviyedeki merkeze bağlı. Rourke garaja girerken Eve dengesini kaybetmemek için eliyle sıkıca tutundu. Cagney, onun amcası ama o personel şefi, kurul başkanı, ülkedeki en saygın cerrahlardan biri. Hans van der Haven'ın uluslararası ilişkiler, kim bilir şu anda nerededir? Onlar olmasa da kimseye fark ettirmeden içeriye girebilecek olan başkaları da var. Bir hastayı yok edip sonra da izleri yok etmenin düzinelerce yolu olmalı. Eve arabadan atlayıp asansöre doğru koşmaya başladı. Louise'in benimle konuştuğunu bilmiyorlar. Eğer biri onu sıkıştırmaya kalkarsa bunu kendisine saklayacak, belki de dilsiz numarası yapacak kadar zekidir. Ama Jane'i öldürmeden önce ondan bilgi almış olabilirler. Şu andan itibaren telefon görüşmeleriyle bilgiye ulaştığını biliyor, sorular soruyor, suçlamalar yapıyor olmalılar. Asansörün hemen gelmesini isteyerek kapının üzerindeki rakamların yanmasını izledi. Koridor sessizleşinceye kadar, vardiya değişimine kadar beklerler büyük ihtimal. Geç kalmayacağız diye kendi kendine söz verdi Eve ve kapı açılır açılmaz asansörden fırladı. Bayan, Eve koşarken masanın etrafında koşuşturan hemşire belirdi. Bayan, masada giriş yapmanız gerekli. Oraya girmeye yetkiniz yok. Peşlerinden koşarken alarma bastı ve güvenliği çağırdı. Eve, kilitli olan kapıyı bulup itince, ''Bu kapıdaki görevli nerede?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' Hemşire katı bir suratla kapının açılmasını engellemek için harekete geçti. ''Burası aileye veya sadece yetkili personele ait bir alan. Aç şu kapıyı.'' ''Açmayacağım. Güvenliği çağırdım. Bu odadaki hasta doktorun emriyle rahatsız edilmemeli. Burayı terk etmenizi istemek zorundayım. Git ve sor.'' Eve geri geri gelerek iki tekmeyle kapıyı kırdı. Koşarken silah belinden fırlamış gibi görünüyordu. ''Ah Tanrım! Kahretsin!'' Yatak boştu. Eve, hemşirenin üzerine yürüyüp yakasından yakalayınca hemşire tükürük saçtı. ''Louise nerede?'' ''Ben bilmiyorum. Burada olması gerekirdi. 20 dakika önce nöbet değişimine geldiğim zaman rahatsız edilmemesi gerektiği konusu kayda geçirilmişti.'' Eve, ''İşte kapıdaki polis burada.'' Rourke, bilinçsiz polisin nabzını ölçmek için yatağın öbür tarafına geçti. ''Yaşıyor, fena halde uyutulduğunu söyleyebilirim. Hangi doktor rahatsız edilmemesi gerektiğini kayda geçti? Onu tedavi eden Doktor Waverley. Şu polis için bir şeyler yap.'' diye hemşireye emretti. ''Polisler 10 dakika içinde burada olacaklar. Senden bu binanın tüm çıkışlarının kapatılmasını emretmeni istiyorum.'' ''Buna yetkim yok. Yap şunu.'' diye tekrarladı Eve. ''En iyi tahmin organ kanadı. Oraya vardığımızda ayrılmamız gerek. Eğer bunu yapmazsak tüm kanadı saramayız. Onu bulacağız.'' Birlikte asansöre yöneldiler. Tabelayı manivelayla açtı ve bazı kontrolleri değiştirdi. ''Şu anda en son hızla gidiyoruz, sıkı tutun.'' Eve küfretmek için nefes bile alamadı. Asansörün hızı onu köşeye sıkıştırmıştı. Gözlerinden yaşlar geliyor ve kalbi deli gibi çarpıyordu. Eve'in Rourke'a çarpmasına sebep olan kata geldiklerinde, Rourke frene basmayı hatırladığı an Eve dua edecek bir dakika buldu. ''Biraz heyecan. Benim silahımı alsana.'' ''Teşekkürler Teğmen ama benim kendi silahım var.'' Yüzü sanki o an 9 milimetrelik kullanmaya odaklanmış gibi donuktu. Tüm tabancalar gibi 10 yıllar öncesinden yasaklanmış olan bir silah. Kahretsin, Eve'in söylemeye vakit bulduğu tek kelimeydi. ''Ben doğuya gideceğim, sen de batıya git. Bu silahı kullanma eğer'' diye başladı fakat Rourke çıkıp gitmişti. Eve pozisyonunu aldı. Bir kapıya veya dönüşe geldiği zaman silahıyla tarayarak koridordan aşağı doğru harekete geçti. Hızlı hareket etme isteğiyle savaşıyordu. Bir diğerine geçmeden önce her bölge dikkatlice aranmalıydı. Kamera taramalarına göz attı. Ummadan amacıyla karşılaşırsa bunun mucize olacağını biliyordu. Yaklaştıkça kilitli olması gereken kapılarla karşılaştığında doğru yolda olduğunu anlıyordu. ''Tamam orospu çocuğu, teke tek mi istiyorsun?'' ''Ben de.'' Bir dönüş daha yaptı. Camlarla bezenmiş çift kapıyla karşılaştı. Bir avuç içi tabakası, bir kornea tarayıcısı, zamanlanmış kilitler vardı. İleri adım attığında bilgisayar sesi harekete geçti. ''Uyarı. Burası güvenli bir alan. Sadece 5. seviye personeli açık. Tehlikeli biyolojik materyaller içermektedir. Uyarı. Zehirlenme karşıtı kıyafet gereklidir. Yetkisiz giriş yasaktır.'' Kapılar yavaşça açıldı. ''Sanırım şimdi yetkilendirildim.'' ''Azminiz hayranlık uyandırıcı Teğmen. Lütfen içeri girin.'' Waverley laboratuvar kıyafetini çıkarmıştı. Sanki şık bir geceye gidecekmiş gibi ipek bir kravatta mükemmel kesimli koyu bir takım elbise giyinmişti. Altın kadüsesi ışıkta parlıyordu. Büyüleyici bir şekilde gülümsedi ve Louise'in boğazındaki nabza basınçlı bir şırınga batırdı. Eve'in kalbi kaburgalarını delecekmiş gibi birden çarptı. Sonra Louise'in göğüslerinin nazikçe kalkışını ve düşüşünü gördü. Hala nefes alıyor diye düşündü ve bu şekilde devam etmeye niyetlendi. Sonunda yakalandınız doktor. Hiç sanmıyorum. Sadece birkaç gevşek ucun bağlanması ve kırpılması gerekiyordu. Eğer bu çok hızlı, ölümcül ilacı burada genç arkadaşımıza uygulamamı istemiyorsan, silahını indirmeni öneririm Teğmen. Friend ve Wo'da kullandığın aynı malzeme mi? Olduğu gibi Hans, Tia'yı tedavi etti. Ama evet, acısız ve etkili. İntiharı tercih edenlerin ilaç seçimi. 3 dakikadan kısa bir sürede ölümü gerçekleşecek. Şimdi silahını indir. Onu öldürüyorsun. Kendini savunamazsın. Onu öldürmeme izin vermeyeceksin diyerek tekrar gülümsedi Waverly. Yapamazsın. Terk edilmiş bir ölü için kendi hayatını riske atan bir kadın, bir masumun hayatı için gururunu çiğneyecek. Geçen birkaç hafta içinde seninle ilgili araştırmalar yaptım Teğmen. Ya da eski Teğmen Dallas mı demeliyim? Onu da mı öğrendin? Eve silahını yanındaki tezgaha bırakınca artık güveneceği tek şey zekasıydı. Bir de Rourke. Bir bütün olarak düşünürsek işimizi kolaylaştırdın. Ya da Bowers kolaylaştırdı. Kapıları kapat ve kilitle diye emretti. Eve içeri hafifçe itilip kapının kilitlendiğini duydu. Yedek kapı açık bırakılmıştı. Seninle çalışıyor muydu? Sadece dolaylı yönlerden. Silahından sola doğru uzaklaş. Yavaşça. Çok güzel. Akıllısın ve bir süre burada rahatsız edilmeyeceğiz. Senin için boşlukları doldurduğum ve işbirliği yaptığım için mutluyum. Bu şartlar altında adil görünüyor. Övünmek geldi aklına. Waverly'in övünmeye ihtiyacı vardı. Kibir, tanrı kompleksi. Henüz doldurmak için fazla boşluğum yok. Fakat Bowers'ın ipini nasıl çektiğiniz konusunda ilgiliyim. Kendisi olayın içine girdi. Veya sen yaptın. Senden kurtulmak için bir kuklaya dönüştü. Çünkü tehditler işe yaradı. Ekonomik durumunu ve kayıtlarını göz önüne alınca rüşvet saçma geldi. Çok pahalı bir güvenlik polisine mal oldu. Ama sende daha fazlası var. Birkaç tane. Hatta biri şu an kocanla ilgileniyor. Eve'in gözlerindeki ışık onu memnun etmişti. Ah, anladım. Bu seni ilgilendiriyor. Gerçek aşka hiçbir zaman inanmamışımdır. Ama ikiniz sevimli bir çiftsiniz. Çiftiniz. Eve, Rourke'un silahlı olduğunu düşünmeye çalıştı ve bu konuda iyiydi. Rourke, ilgilenilmesi kolay biri değildir. Benim fazla canımı sıkmıyor. Waverly silkindikçe yüzünden kibir akıyordu. Şimdi siz ikiniz sinir bozucuydunuz. Ama şey, Bowers hakkında soru soruyordunuz. Gündeme oturuverdi. O da sistemden geçen ve üniformayla sonuçlanan paranoid şiddet eğilimliydi. Başkaları da var, biliyorsun. Oluyor. Her gün sen araştırması için görevlendirildin. Neydi adı? Petrinsky, Snooks. Evet, evet doğru. Roosevelt bu işe atanır diye bekleniyordu ama raporda atamalar oldu. O ne kadar zamandır senin için çalışıyor? Sadece birkaç aydır. Eğer her şey plana göre uygulansaydı, bütün işler halledilmiş ve unutulmuş olurdu. Adli tıpta kimler var? Sadece eczacılıkla bağı olan orta seviye bir tezgahtar. Yavaşça, kazanmışçasına gülümsedi. Doğru zayıflıkta, doğru insanı bulmak kolay bir mesele. Snooks'u neden öldürdün? Bu seçimde başarılı olamadın. Bizim için bir hayal kırıklığı. Kalbi dayanamadı. Her ciddi araştırmada üstesinden gelinmesi gereken engeller olduğu gibi, ilerleme için başarısızlıklar da olmalıdır. Sen tamamen bir engelsin. Şu çok açık ki sen rahatsız bir şekilde yakına gelir, derin ve zor kazardın. Chicago'da bu problemimiz vardı ama onunla kolayca baş ettik. Sen o kadar çabuk görevlendirilmediğin için başka araçlar gerekti. Roosevelt'le biraz işbirliği, Bowers'ın koltuklarını kabartma, yanlış bilgi aktarımı, sonra tabii ki biz de ikiniz için başka bir cinayet sahnesi ayarladık. Tahmin edildiği gibi fazla tepki gösterdi ve sen hayranlık uyandıracak şekilde kontrolü sağlarken bu bize yeterliydi. Yani sen prosedüre göre benim askıya alınacağımı ve soruşturmanın başlayacağını bilerek öldürttün onu. Senatör Weiland'ın başkana baskı yapması bize işi bitirmemiz için zaman kazandırdı. Böylece bu küçük problemi çözdük. Başarıyı tamamlamamıza çok az kalmıştı. Organ yenileme. Kesinlikle. Eve baktıkça gözlerinin içi gülüyordu. Boşlukları doldurdun. Diğerlerine bunu yapacağını söylemiştim. Evet, doldurdum. Friend yapay nakilleriyle senin tembel işi daireni bozdu, finansmanını vurdu. Eve ellerini cebine sokarak biraz daha yaklaştı. O zamanlar çok daha genç olmalıymışsın. Belki de işlere yeni başlıyordun. Friend seni kızdırmış olmalı. Evet, aynen öyle. Friend işlerimizi mahvettikten sonra yaptığımız işte kendimize yetecek hale gelmek için araç, takım ve kaynakları toplamaya çalışırken yıllar geçti. O ve bazı iş arkadaşları yapay madde ile canlı dokuyu birleştirme deneylerine başladıklarında ben şöhretin küstahlıklarına tamamen ulaşmamıştım. Ama Tia bana inanmıştı, tutkularıma inanmıştı. Beni her konuda sürekli bilgilendirdi. Onu öldürmene yardım etti mi? Hayır, o işi ben yardım almadan yaptım. Friend ilgilerimle, deneylerimle dalga geçiyordu. Onları dikkate almazdı. Hayvan organlarının yenilenmesini araştırmak için ortaya koyduğum, ne kadar acınası bir durum, finansmanımı iptal etmek için etkisini kullanmaya kalktı. Onu ve o küçük projesini iptal ettim. Ama sonra olayı kapatmak zorunda kaldın dedi Eve, gözlerini onun gözlerine dikerek. En sonunda insan organları taşımayı planlayarak izlerini örtbas ettin. Ve onları o kadar iyi örtbas ettim ki... Tıp alanındaki en iyi elleri ve beyinleri göreve aldım. Ve hepsi iyiyse sonuç da iyi olur. Adım atacağın yere dikkat etmelisin. Arkasında elini tutarak tekerlekli sandalyenin önünde durdu. Biliyorsun, Young ellerinde. Senin üzerine salacaklar onu. İlk ölen o olur, diye kıkırdadı Waverly. Adam bu projeyle takıntılı. Yıllardır tıp dergilerinde isminin parladığını görüyor. Benim bir tanrı olduğuma inanıyor. Bana ihanet etmeden önce bileğindeki atar damarı kesecektir. Belki de. Vo'dan böyle bir sadakat beklemiyordun galiba. Hayır. O her zaman bir riskti. Her zaman projenin dışındaydı. Becerikli bir doktor. Fakat oldukça dengesiz bir kadın. İnsan örneklerimizin izinsiz uygulandıklarını duyunca çekinmeye başladı. İnsanları öldürmeni beklemiyordu. Onlara insan denemezdi. Ya diğerleri? Bu alanda mı? Hans benim inandığım gibi inanıyor. Colin, projenin tüm sınırlarını bilmiyormuş gibi yapmak için at gözlüğü takıyordu. Daha fazlası var tabii ki. Bu büyüklüğü üstlenmek büyük bir takım seçmeyi gerektirir. Jen'in peşinden adam gönderdin mi? Onu çoktan bulmuşsun. Kafasını hayranlıkla salladı ve saçları da parlak laboratuvar ışıklarının altında altın gibi parıldıyordu. Benimki daha çabuk oldu tabii ki. O gevşek uçlardan biriydi. Peki, Louise'in diğer bir gevşek uç olduğunu söylediğinde Cagney ne diyecek? Bilmeyecek ki. Bir sağlık merkezinde bir vücuttan nasıl kurtulacağını biliyorsan çok basit. Krematoryum çok işimize yarıyor ve hiç kapanmıyor. Ona ne olduğu bir sır olarak kalacak. Waverly, Louise'in saçlarını okşadı. Sırf bunun için kanını tatmak istedi. Bu onu yıkacaktır diye düşündü Waverly. Bunun için üzgünüm. İki mükemmel beyni, iki mükemmel doktoru feda etmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama ilerlemek, büyük adımlarla ilerlemek, büyük fedakarlıklar gerektirir. Mutlaka öğrenecek. Belli bir yere kadar tabii ki ve inkar edecek. İnkar için elinden geleni yapacak ama kendini sorumlu tutacak. Bence ihmal ettiği için suçlu. Deneylerin ve araştırmaların bu ve diğer olaylarda resmi onay olmadan yürütüldüğünün kesinlikle farkında. Kulübe bağlılığını belli etmek için kolayca başka bir yol bulmaya eğimli. Bir doktor diğerine düşman olmaz. Ama sen olursun. Benim sadakatim projeyedir. Ne kazanmayı umuyorsun? Bu dolduramadığın boşluk mu? Tanrım, bunu da yaptık. Şimdi gözleri güçle ve zümrüt yeşili renginde parladı. Bir insan organını canlandırabiliriz. bir gün içerisinde ölen bir kalp iyileştirilebilir ve sağlığına geri döndürülebilir. Sadece sağlığına değil ama gücüne, gençliğine, dinçliğine. Heyecandan sesi inip çıkıyordu. Bazı durumlarda hasar görmeden önceki halinden daha iyi oluyor. Hepsi bu olabilir fakat yeniden canlandırılabilir. Biraz daha fazla çalışmayla bunun olası olduğuna inanıyorum. Ölüyü yaşama döndürmek. Bilimin kurallarına göre düşünüyorsun. Bir zamanlar nakiller de öyleydi. Kornea nakli, kavanozlar içindeki tamirler. Bu yapılabilir ve yapılacaktır. Çok yakında. Keşfimizle halka açılmaya neredeyse hazırız. Basit bir cerrahi yöntemle hasarlı organa serum verildiğinde hücreler yenilenecek. Bütün hastalıkları yok edecek. Hasta saatler içerisinde ayağa kalkabilecek, yürüyecek. 48 saat içinde de iyileşmiş olacak. Yapay bir kalıpla değil, kendi kalbi ve ciğerleri veya böbrekleriyle. Gözleri parlayarak Eve doğru eğildi. Ne kadar iddialı olduğumuzu anlamadın. Her organ tekrar tekrar uygulanabilir. Bundan sonra sıra kaslarda, kemiklerde, dokularda. Bu başlangıçla işi tamamlamak için kullanabileceğimizden daha fazla finansman kısacağız. 2 yıl içinde insanın kendi vücudunu kullanarak bir insanı tekrar yapabileceğiz. Ortalama ömür 2'ye katlanabilir ve katlanacak. Belki de daha fazla. Sonuç olarak ölüm tarihe karışacak. Ölüm hiçbir zaman tarihe karışamaz, Waverly. Senin gibi insanlar olduğu sürece yeniden yapmak için kimi seçeceksin diye sordu Eve. Herkesin sonsuza dek yaşaması için yeterli kaynak, yeterli yer yok. Gülümsemesinin kurnazlığa dönüşünü izledi. O zaman iş paraya ve sonra da seçime düşecek. Kimin daha fazla yaşlanmaya ihtiyacı var? Fahişelerin mi yoksa kaldırımlarda uyuyanların mı? Wylan cebimizde ve etkisini Washington'da artıracak. Politikacılar anında üzerine atlayacak. Gelecek nesiller üzerinden caddeleri temizlemek, bir tür doğal seçim, güçlü olan yaşasın, yapmak için bir yol bulduk. Senin tercihin. Neden olmasın ki? İnsan kalplerini ellerinde tutan, beyne ve mideye kayanlardan başka kim daha doğru karar verebilir ki? Kim daha iyi anlar? Görev budur, dedi Eve sessizce. Yaratmak, şekillendirmek ve seçmek. İtiraf et Dallas. Onu alçaltan artıklar olmadan dünya daha iyi bir yer olurdu. Haklısın. Sadece artık tanımlarımız farklı.
36. ayrımın sonu. Devamı 37. ayrımda.